Ayrım 27.
Sayfa 320. Aylar süren duruşmalar sırasında o gün öyle uzak, öyle imkansız, öyle kaçınılabilir gelmişti ki oysa. Kibar Bostonluların çoğu evlerinde kalmışlardı. Komşuları adına utanıyorlardı. Arabacılar, hamallar, fabrika işçileri ve çamaşırcılarsa o saygın adamın küçük düşmesini ve ölmesini görmeye gelmişlerdi. J.T. Fields seyircilerin arasından kanter içinde geçerek Holmes'un yanına gelmişti. ''Sürücüm bekliyor Wendell'' demişti Fields. ''Gel seni evine götüreyim. Amelia ile çocuklarının yanına git.'' Fields, ''İş nereye vardı, görmüyor musun?'' ''Wendell'' demişti Fields, ellerini yazarın omuzlarına koyarak. ''Kanıtlar var.'' Polis bölgeyi kordon altına almaya çalışmıştı. Ama yanlarında yeterince halat yoktu. Leverett sokağındaki hapishanenin avlusuna bakan tüm çatılara ve pencerelere insanlar doluşmuştu. Holmes o anda sadece izlemekten fazlasını yapma dürtüsüne kapılmıştı. Güruha hitap edecekti. Evet, şehrin yaptığı bu en büyük hata üstüne doğaçlama bir şiir okuyacaktı. Sonuçta Wendell Holmes, Boston'un en ünlü ziyafet reisi değil miydi? Zihninde Doktor Webster'ın erdemlerini öven dizeler belirmeye başlamıştı bile. Bir yandan da parmak uçlarında yükselip Fields'ın arkasındaki araba yoluna bakıyordu. Özel af belgelerinin ya da güya öldürülmüş olan George Parkman'ın gelişini ilk gören kişi olmak için. Webster bugün ölecekse demişti Holmes yayıncısına, en azından övülerek ölecek. Kalabalığı ite kaka yararak dar ağacına doğru yürümüştü. Ama idam ilmeğini tutunca fenalaşmış, boğulacak gibi olmuş, inlemişti. O korkunç halkayı çocukluğundan beri ilk kez görüyordu. Küçükken kardeşi John'u gizlice Cambridge'deki dar ağacı tepesine götürmüştü. Oraya vardıklarında suçlu bulunmuş adam can çekişmekteydi. Holmes hem doktor hem de şair olmasını bu manzaraya borçlu olduğuna inanmıştı hep. Kalabalığa sessizlik çökmüştü. Holmes bir gardiyan tarafından kolundan sıkıca tutulmuş, titrek adımlarla platforma çıkan Webster'la göz göze gelmişti. Holmes bir adım gerilerken Webster'ın kızlarından biri karşısına çıkmıştı. Göğsüne bir zarf bastırıyordu. "Ah Marianne," demişti Holmes. O küçük meleğe sımsıkı sarılmıştı. Vali mi gönderdi? Marianne Webster geri çekilerek zarfı uzatmıştı. Babam bunu kendisi ölmeden önce okumanızı istiyor Doktor Holmes. Holmes dar ağacına sırtını dönmüştü. Webster'ın başı kara bir başlıkla örtülüyordu. Holmes zarfı açmıştı. Sevgili Holmes, yaptığın her şey için sana sadece kelimelerle nasıl teşekkür edebilirim? Bana tüm kalbinle inandın, destek oldun. Polisin beni evimden almasından sonra bana inanan bir tek sen vardın. Diğer herkes beni birer birer terk etti. Birlikte oturup yemek yediğin, kilisede dua ettiğin insanların sana dehşetlerle bakmaları nasıl bir şeydir, hayal edebiliyor musun? Kendi kızlarım, canlarım bile zavallı babalarının yalan söylediğinden şüphelendiklerini ağızlarından kaçırdılar. Bütün bunlar yüzünden sana şunu söylemek boynumun borcudur. Ben yaptım, Parkman'ı ben öldürdüm. Öldürüp cesedini parçaladım. Sonra da laboratuvarımın fırınında yaktım. Ben tek çocuktum, bu yüzden şımarık yetiştim. Genç yaşta nefsimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekirdi ama asla başaramadım. Bu yüzden de işte bunlar oldu. Yargılanmam, suçlu bulunmam ve bu hükmün gereği asılarak öldürülmem tamamen münasiptir. Herkes haklı, ben haksızım. Bu sabah çeşitli gazetelere ve rezilce suçladığım cesur odacıma ayrıntılı bir itirafname gönderdim. Canımı vermem işlediğim suçu biraz olsun affettirecekse en azından bir teselli olur. Bu mektubu tekrar okumadan hemen yırt. Huzur içinde ölmemi izlemeye geldin. Ellerim titreyerek yazdığım şeylerle fazla oyalanma. Çünkü hayatım bir yalandı. Mektup Holmes'un ellerinden kayıp düşerken kara başlıklı adamın altındaki metal platform açılıvermiş ve dar ağacına gürültüyle çarpmıştı. O anda önemli olan Holmes'un artık Webster'ın suçsuzluğuna inanmaması değildi. Aynı koşullarda herkesin o suçu işleyebileceğini anlamasıydı. Holmes O zamandan beri bir doktor olarak insanoğlunun yapısının ne kadar kusurlu olduğuna dikkat etmekten hiç vazgeçmemişti. Hem günah sayılmayacak bir suç olamaz mıydı? Amelia elbisesini düzelterek odaya girdi, kocasına seslendi. Wendell Holmes, sana diyorum. Son zamanlarda neyim var anlamıyorum. Küçükken kafama neler sokulmuştu biliyor musun Melia? Dedi Holmes. Longfellow'un Dante Kulübü toplantılarından aldığı provaları ateşe atarken. Kulüple ilgili tüm dokümanları bir kutuda saklamıştı. Longfellow'un provalarını, kendi ek açıklamalarını, Longfellow'un ona çarşamba akşamları gelmesini hatırlatan notlarını. Holmes günün birinde toplantılarını anlatan bir ana kitabı yazabileceğini düşünmüştü. Bir keresinde laf arasında bundan Fields'a bahsetmişti. Fields hemen Holmes'u övecek birilerini düşünmeye koyulmuştu. İnsan bir kere yayıncı oldu mu hep öyle kalıyordu. Holmes ateşe yeni sayfalar attı. Köylü mutfak hizmetçilerimiz bana evimizin iblislerle ve kara şeytanlarla dolu olduğunu söylerdi. Genç bir çoban da adımı kendi kanımla yazarsam şeytanın kendisinin değilse bile yardımcısının onu cebine atacağını ve o günden sonra şeytanın uşağı olacağımı söylemişti. Holmes keyifsizce güldü. Bir insanı ne kadar eğitirsen eğit, batıl inançlarından kurtaramazsın. O Fransız kadının hayaletler hakkında söylediği laf neydi? Je ne crois pas, mais je le crains. Yani onlara inanmıyorum ama yine de onlardan korkarım. İnsanların kişisel inançlarıyla damgalandıklarını söylemiştin. Tıpkı Güney Pasifik adaları yerlilerinin dövmeleri gibi. Öyle mi demiştim Melia diye sordu Holmes. Sonra kendi kendine yineledi. Oldukça görsel bir ifade. Herhalde ben demişimdir. Bir kadının söyleyebileceği laf değil. Wendell, kocasının karşısında duran Amelia ayağını halıya vurdu. Şimdi kocası şapkasız ve çizmesiz olduğundan boyları neredeyse eşitti. Derdin neyse söylesene, sana yardım edebilirim. Lütfen söyle Wendell'ım. Holmes rahatsız olmuştu, yanıt vermedi. Yeni şiirler yazdın mı peki? Geceleri yeni şiirlerini okumayı bekliyorum biliyorsun. Kütüphanemiz kitap dolu diye karşılık verdi Holmes. Milton var, Donne var, Keats var. Niye benim yazmamı bekliyorsun ki Melia? Amelia ona eğilip gülümsedi. Ölü değil yaşayan şairleri seviyorum Wendell. Elini tuttu. Şimdi bana derdini anlatacak mısın lütfen? Rahatsız ettiğim için kusura bakmayın madam. Holmes'un kızıl saçlı hizmetçisi kapıda belirmişti. Doktor Holmes'un bir ziyaretçisi olduğunu söyledi. Holmes kararsızca başını salladı. Hizmetçi kadın çıkıp konuğu getirdi. Bütün gün ininden çıkmadı. Neyse, artık size emanet bayım. Amelia, Holmes kollarını kaldırarak odadan çıkıp kapıyı arkasından kapadı. Profesör Lowell. Doktor Holmes. James Russell Lowell şapkasını çıkardı. Fazla kalamayacağım. Bize yaptığın tüm yardımlar için teşekkür etmek istemiştim o kadar. Sana bağırdığım için özür dilerim Holmes. Yere düştüğünde de kalkmana yardım etmediğim için. Ve sana söylediğim... Gerek yok, gerek yok. Doktor Holmes tekrar provaları ateşe atmaya başladı. Lowell, Dante çevirilerinin alevlerin arasında dans edişini, ateşin kıvılcımlar saçarak kelimeleri yakışını izledi. Holmes, Lowell'un bu manzarayı görünce bağırmasını beklemişti ama böyle bir şey olmadı. Bildiğim bir şey varsa Wendell dedi Lowell ateşin karşısında başını eğerek, sahip olduğum azıcık eğitimi komediye borçlu olduğumdur. Dante tamamen kendi materyallerinden yola çıkarak şiir yazmayı akıl eden ilk şairdi. Sadece kahramanların değil, sıradan insanların, herhangi bir insanın öyküsünün de epik olabileceğini ve cennete giden yolun dünyanın dışından değil, içinden geçtiğini düşünen ilk şairdi Wendell. Longfellow'a yardım etmeye başladığımızdan beri söylemek istediğim bir şey var. Holmes gül kaşlarını kaldırdı. Seninle yıllar önce tanıştığımda sanırım aklıma gelen ilk düşünce bana Dante'yi anımsattığın olmuştu. Ben mi? Diye sordu Holmes alaycı bir alçak gönüllülükle. Ben ve Dante ha? Ama Lowell'ın çok ciddi olduğunu gördü. Evet Wendell, Dante çağının tüm bilim dallarında eğitimliydi. Astronomi, felsefe, hukuk, ilahiyat ve şiir uzmanıydı. Bilirsin, tıp okuluna gittiği ve insan bedeninin çekebileceği acıları öylesine iyi tasvir edebilmesinin sebebinin bu olduğu söylenir. Senin gibi o da her şeyi iyi yapardı. Hatta başkalarına göre fazlasıyla iyi yapardı. Ben de hayatın entelektüellik piyangosunda en az $5'lık bir ödül kazandığımı düşünmüşümdür hep. Holmes şömineye sırtını dönüp elinde kalan çeviri provalarını kutusunun içine koydu. Lowell'ın yapmaya çalıştığı şeyin ne kadar zor olduğunu hissediyordu. Bak James, ben tembel, vurdum duymaz ve ürkek biri olabilirim ama kesinlikle hain değilim. Sadece şu anda hiçbir şeyi engelleyemeyeceğimize inanıyorum, o kadar. Parlatılan bir şampanya şişesinin sesi ilk başta insanın hayal gücünü nasıl da fişekler dedi Lowell. Düşünceli bir edayla güldü. Bu işle uğraşırken birkaç saatliğine mutlu oldum galiba. Profesör olduğumu unutup kendimi gerçek bir şeymişim gibi hissettim. Hani gökyüzü çökse de sen doğru bildiğini yap derler ya, kulağa çok hoş geliyor. Gökyüzü sahiden çökene dek. Şüpheye düşmek nedir bilirim can dostum. Ama senin Dante'den vazgeçmen hepimizin vazgeçmesi demek. Phineas Jennison gözümün önünden gitmiyor. Bir bilsen, o parçalanmış hali. Bu işi başaramazsak sonuçları... Bence korkmamızdan büyük felaket olamaz Wendell dedi Lowell. Çalışma odasının kapısına yürüdü. Neyse, teşekkür etmeye gelmiştim o kadar. Fizz de ısrar etti tabii. Ne kadar asabi bir yapıya sahip olsam da gerçek bir dostumu yitirmediğimi bilmek güzel. Lowell kapıya ulaşınca durup döndü. Hemşirelerini seviyorum, bunu biliyorsun Holmes. Sahi mi? Sağ ol. Ama bana biraz fazla hafif gibi geliyorlar. Sanırım benim doğamda bütün bilgimi meyvelerini toplayıp birer kez ısırdıktan sonra domuzlara atmak var. Sallanma payı çok az olan bir sarkacım ben. Holmes arkadaşının iri gözlerine baktı. Bugünlerde nasılsın Lowell? Lowell hafifçe omuz silkti. Holmes sorusunun geçiştirilmesine izin vermedi. Sana cesur ol demeyeceğim çünkü fikir adamları kazalardan yılmaz. Hepimiz Tanrı'nın etrafında dar ya da geniş yörüngelerde dönüyoruz galiba Wendell. Bazen bir yarımız aydınlanıyor, bazense diğer yarımız. Sen yüreğimi açabildiğim nadir insanlardan, şair boğazını temizleyip sesini alçalttı. Craich Kalesi'nde önemli bir konferansa katılmam gerekiyor. Ya, peki ya Willard Burnley'e ne oldu? Tutuklanmıştı, diye sordu Holmes ihtiyatla. Lowell'ın çıkmasına fırsat vermeden, ilgilenmiyormuş gibi yaparak. Devriye Ray hemen öğrenmeye gitti. Sence onu sırf şov olsun diye mi tutukladılar? Kesinlikle dedi Holmes. Ama gazetelerin dediğine göre savcı asılmasını talep edecekmiş. Lowell kabarık saçını ipek şapkasının altına tıkıştırdı. Öyleyse kurtarmamız gereken bir günahkar daha var. Lowell'ın merdivenlerden gelen ayak sesleri duyulmaz olduktan çok sonra bile Holmes kucağında Dante kutusuyla oturup ateşe sayfalar atmayı sürdürdü. Bu acı verici işi bitirmekte kararlıydı. Ama sayfaları ateşe atmadan önce üstlerinde yazılı Dante'ye ait sözcükleri okumaktan alamıyordu kendini. Başlangıçta prova okurcasına kayıtsızdı. Ayrıntılara dikkat ediyor ama hislenmiyordu. Sonra pasajları hızla ve açgözlülükle okumaya başladı, ateşte kararıp yok olurlarken. Profesör Tickner'ın Dante'nin yolculuğunun günün birinde Amerika'da uyandıracağı etki üstüne kahince konuşmasını ilk dinleyişinde içinde kabaran heyecanı anımsadı. Dante ile Virgil'in yanına Malebrah iblisleri gelir. Dante şöyle der. Böylece heybetli askerlerin onca düşmanla çevrili olduklarını görünce Coprano'dan çıkıp teslim olmalarına şahit oldum. Dante, Pisanlılara karşı yapılan ve kendisinin de katıldığı Caprano Savaşı'nı hatırlıyordu. Holmes, Lowell'ın Dante'nin yeteneklerini sayarken ihmal ettiği bir noktayı düşündü. Dante bir askerdi. Senin gibi o da her şeyi iyi yapardı. Aslında hiç de benim gibi değil diye düşündü Holmes. Bir asker attığı her adımda çabalamadan suçluluk hissi uyandırmalıydı. Dante'nin arkadaşlarının Floransa'nın ruhu uğruna anlamsız bir gül sancağı altında can vermelerini görmesi onu daha iyi bir şair kılmış mıydı acaba? Küçük Wendell, Harvard'da okumaya başladığında sınıfının şairi oluvermişti. Pek çok kişi bunu babasına bağlamıştı. Ama savaştan sonra artık hala şiire ilgi duyuyor muydu? Küçük Wendell savaşta Dante'nin görmediği bir şeyler görmüştü. İçindeki şiir sevgisini ve şairi kovan, bunları sadece Dr. Holmes'a bırakan bir şeyler. Holmes bir saat boyunca provaları karıştırıp okudu. Cehennem'in ikinci kantosunu aradı, Virgil'in Dante'yi hac yolculuğuna devam etmeye ikna ettiği ama Dante'nin kendi güvenliğine ilişkin kaygılarının depreştiği bölümü. Başkalarının ölümleriyle yüzleşmek ve her birinin neler hissettiğini sakin kafayla düşünebilmek büyük cesaret gerektirirdi. Ama Holmes, Longfellow'un o kanto için yazdığı provayı yakmıştı bile. Komedyanın İtalyanca baskısını bulup oradan okudu. Le giorno se n'andava, gün bitiyordu. Dante cehenneme ilk kez girmeden önce kararsızlık çekiyor. E io sul uno ve sadece ben. Kendini nasıl da yapayalnız hissediyordu. Bunu üç kez söylüyor. Io, sol, uno, ma praciava e sostener la guerra, si del cammino e si della pitate. Holmes, Longfellow'un bu mısrayı nasıl çevirdiğini anımsayamadığından şömineye yaslanıp kendisi çevirdi. Lowell, Green, Fields ve Longfellow'un yorumlarının yanışını dinlerken, onu teşvik ediyorlardı sanki. Ve sadece ben, sadece ben. Holmes çeviriyi ancak yüksek sesle yapabildiğini fark etti. Kendimi çarpışmaya, hayır, guerra, savaşa hazırladım. Hem yolla hem de merhametle. Holmes rahat koltuğundan fırlayıp koşarak üçüncü kata çıktı. Sadece ben, sadece ben diye tekrarladı çıkarken. Küçük Wendell William James, John Gray ve Minnie Temple ile birlikte cin ve püro içerek metafiziğin faydaları üstüne tartışıyordu. James'in sözlerini dinlerken babasının üst kattan gelen ayak seslerini ilk başta hafifçe duydu. Babası bugünlerde kendisi dışında bir şeylerle meşgul oluyor gibiydi. Muhtemelen ciddi bir şeylerle. James Russell'ın hukuk fakültesine pek uğramamasının sebebi de aynı olsa gerekti. Küçük Wendell önce babasının Lowell'a ondan uzak durmasını emrettiğini sanmıştı ama Lowell'ın babasını dinlemeyeceğini biliyordu. Hem babası da Lowell'a emir verecek kadar kızmış olamazdı. Lowell'la olan arkadaşlığını babasına söylemekte hata etmişti. Lowell'ın Dr. Holmes hakkında sık sık yaptığı can sıkıcı övgülerden bahsetmemişti tabii. Küçük Wendell, o sadece Atlantic Monthly dergisinin adını bulmakla kalmadı demişti Lowell bir keresinde. Otokratı yazarak tanınmasını da sağladı. Babasının isim bulma yeteneği şaşırtıcı değildi. Ne de olsa yüzeysel nitelikleri kategorize etmekte uzmandı. Babasının misafirlere anesteziyi keşfeden doktora bu ismi kendisinin önerdiğini anlatışını kaç kere dinlemek zorunda kalmıştı kim bilir. Ama bütün bunlara karşın küçük Wendell'a niye daha güzel bir isim bulamamıştı acaba? Dr. Holmes formalite icabı kapıyı tıklattıktan sonra gözlerinde çılgınca bir ifadeyle içeri daldı. Baba, meşgulüz. Küçük Wendell arkadaşlarının aşırı saygılı selamlarına karşın istifini bozmamıştı. Wendy diye haykırdı Holmes. Hemen söyle, kurtçuklar hakkında bir şey biliyor musun? Öyle hızlı konuşmuştu ki vızıldayan bir arı gibiydi. Küçük Wendell pürosundan bir nefes çekti. Babasına asla alışamayacak mıydı? Biraz düşündükten sonra kahkahayı bastı. Arkadaşları da ona katıldılar. Kurtçuklar mı demiştin baba? Ya Lucifer'imiz o hücrede oturmuş salak rolü oynuyorsa diye sordu Fields kaygıyla. İtalyancayı anlamadı. Gözlerinden okudum dedi Nicholas Ray. Buna sinirlendi. Krejç konağındaki çalışma odasında oturuyorlardı. Tüm ikindi boyunca çeviriye yardım etmiş olan Green geceyi geçirmek üzere kızının Boston'daki evine gitmişti. Ray'in Willard Byrne diye gösterdiği nottaki kısa mesaj yani A te conviene tenero altro viaggio se vuoi Campar desto loca selvaggio kabaca şöyle çevrilebilirdi. Bu vahşi yerden kurtulmak istiyorsan başka bir yoldan gitmelisin. Virgil'in karanlık kırda kaybolmuş ve hayvanların tehdidi altındaki Dante'ye söylediği sözdü bu. Bu mesaj sadece emin olmak içindi dedi Lowell pürosunu Longfellow'un penceresinden dışarı atarken. Geçmişi katilimizin profiliyle hiç örtüşmüyor. Burn'di cahilin teki. Ayrıca araştırmalarımız sırasında diğer kurbanlarla arasında herhangi bir bağ bulamadık. Gazeteler aleyhinde bir sürü kanıt bulunmuş izlenimi veriyor dedi Fields. Ray başıyla onayladı. Rahip Talbot'ın öldürülmesinden önceki gece yani kasasından $1000 çalındığı gece Burn'di'nin onun evinin etrafında gezindiğini görmüş tanıklar var. Bu tanıklar dürüst devriyeler tarafından sorgulandı. Burn'di bana pek bir şey söylemedi ama dedektifler genellikle tesadüfi bir gerçekten yola çıkarak yanlış varsayımlarda bulunurlar. Onları Langdon Peasley'nin yönlendirdiğine eminim. Hem Boston'daki en büyük rakibinden kurtulacak hem de dedektiflerden ödül parasının büyük bir kısmını alacak. Ödüller açıklandığında bana da böyle bir anlaşma teklif etmişti. Ya gözden kaçırdığımız bir şeyler varsa dedi Fields kederle. Cinayetleri Burn'den'in işlediğine inanıyor musun diye sordu Longfellow. Fields biçimli dudaklarını buruşturup başını hayır anlamında salladı. Aslında tek istediğim bazı yanıtlar bulmak galiba. Böylece hepimiz hayatlarımıza geri dönebiliriz. Longfellow'un uşağı kapıya Cambridge'den Edward Sheldon diye birinin Profesör Lowell'ı aramaya geldiğini söyledi. Lowell hemen ön hole gidip Sheldon'ı Longfellow'un kütüphanesine aldı. Sheldon şapkasını başına sıkıca geçirmişti. Sizi burada rahatsız ettiğim için özür dilerim profesör ama notunuz acil gibiydi. Elwood'dakiler burada olabileceğinizi söylediler. Söyler misiniz tekrar Dante derslerine başlamaya hazır mıyız diye sordu gülümsemeye çalışarak. O notu göndereli bir hafta oldu diye bağırdı Lowell. Ama ancak bugün elime geçti. Sheldon başına eğdi. Tabii. Bu arada bir beyefendinin evindeyken şapkanı çıkaracaksın Sheldon. Lowell, Sheldon'ın şapkasını bir vuruşta düşürdü. Sheldon'ın bir gözü morarmış, çenesi de şişmişti. Lowell hemen pişman oldu. Bu ne hal Sheldon? Bir kavgaya karıştım da efendim. Babamın beni dinlenmem için Salem'daki akrabalarımın yanına gönderdiğini söyleyecektim. Belki de yaptıklarımdan dolayı cezalandırmak için de aynı zamanda, dedi Sheldon çekingenlikle gülümseyerek. Notunuzu bu yüzden alamadım. Sheldon şapkasını almak için öne çıkınca Lowell'ın dehşete kapılmış olduğunu fark etti. Önemli bir şey değil profesör, gözümün ağrısı geçti sayılır. Lowell oturdu. Bu nasıl oldu Sheldon, anlat bakalım. Sheldon yere baktı, istemeden oldu. Ortalıkta dolanan o korkunç Simon Camp'ı bilirsiniz. Beni sokakta durdurdu, Harvard Fakültesi tarafından... Sizin Dante derslerinizin öğrenciler üstünde olumsuz etkileri olup olmayacağı üstüne bir anket yapmakla görevlendirildiğini söyledi. Öyle sinirlendim ki herife az daha girişecektim. Seni bu hale Kemp mi soktu diye sordu Lowell, babacan bir öfkeyle tir tir titreyerek. Hayır, sindi ve kaçtı. Ertesi sabah Pliny Mead'e rastladım. Hain herif. Nasıl yani? Kemp'e, Dante'nin ne kadar korkunç ve kin dolu biri olduğunu söylemiş. Bir de karşıma geçmiş ballandıra anlatıyor. Profesör Lowell, bir skandal kopmasından ve derslerinizin zarar görmesinden korkuyorum. Şirket hala pes etmemiş belli ki. Mide, Kemp'i arayıp sözlerini geri almasını söyledim. Ama reddedip bana küfretti. Daha doğrusu size küfretti profesör. Bir anda gözüm döndü. Eski mezarlıkta kavga ettik. Lowell gururla gülümsedi. Sen mi başlattın Lowell? Ben başlattım efendim dedi Sheldon. Kaşlarını çatarak çenesini ovuşturdu. Ama o bitirdi.